Nazım Hikmet dostlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu bildirimin konusu Nazım Hikmet ve İlyan'ın kitaplarının nesnellik değeri. Dört nokta üzerinde durmayı gerektiriyor. Bir, Nazım Hikmet. İki, genel olarak anı ve anı kitapları ve özel olarak Nazım Hikmet ile ilgili anı kitapları. Üç, genel olarak anıların ve anı kitaplarının, dolayısıyla Nazım Hikmet ile ilgili anı kitaplarının nesnelliğini saptamada başvurulacak ölçütler. Dört, Nazım Hikmet ile ilgili anı kitaplarının nesnellik değeri. Görüldüğü gibi konu çok geniştir. Onun içindeki bu bilgilerin olanakları oranında ve onlara göre işlenecek. Bir yandan biraz daraltılırken bir yandan da biraz genişletilecektir. Nazım Hikmet'in öz yaşam öyküsünü kendi kaleminden dinledik. Sanat değeri ondan daha güzel bir öz yaşam öyküsü yazılmazdır diye. Çünkü insanlıkta hep daha çoğunu bekliyoruz ve insanlık sürekli kendini aşıyor. Fakat o öz yaşam öyküsünden sonra benim sunacağım kısa yaşam öyküsü sadece teknik nedenlerden ötürü. Nazım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu. 3 Haziran 1963'te Moskova'da öldü. 61 yıllık ömrünün 4'te 1'inden çoğu, 17 yılı mahpushanelerde geçti. 6'da 1'inden çoğu, son 12 yılı, yurda dönüş yolları kapalı olarak yurt dışında geçti. Nazım Hikmet'in yaşamı saflar bir dava adamı. 20. yüzyıla özgü seçkin bir aydın. Dünya çapında bir şair, çok yönlü bir dilin, coşkun, hızlı, engellenmiş, çileli, özlemlerle dolu ve sürekli yaratıcı yaşamış. Nazım Hikmet'in ömrü boyunca en büyük özleri, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşesine bu hasret bizim dediği özlemdir. Ondan sonra mahpushanedeki bir şairin özlemleri ve ömrünün son 2 yılında da şiarlarında kolan vurduğu mahpushanelerinde yaptığı yurdunun özlemidir. Nazım Hikmet ardında çok onurlu bir var ve ulusumuz için büyük övünç kaynağı olan yapıtlar bıraktı. Nazım Hikmet doğduğu çağın Osmanlı toplumunda kültürlü ve ilerici sayılan bir ailedendir. Baba yönünden dedesi Nazım Paşa, şairliğiyle olan özgürlükçü bir insandır. Mithat Paşa'nın yakın arkadaşlarındandır. Ana yönünden dedesi Enver Paşa, dilci ve eğitimcidir. Babası Hikmet Bey, Mektebi Sultani, sonraki adıyla Galatasaray Lisesi mezunu ve kalemi ecnebiyede çalışan bir memurdur. Annesi Celile Hanım, Fransızca bilen, piyano çalan, resimle uğraşan bir kadındır. Ayrıca resimde epeyce de başarılı olmuş bir kadındır. Nazım Hikmet'in yaşamı belirli tarihlerle başlayıp biten 5 döneme ayrılıyor. Belki burada şöyle demek daha doğru olur. Onun yaşamında belirli tarihlerle başlayıp biten 5 dönem var. Birinci dönem. Doğumu ile Anadolu'ya geçmek üzere yola çıkışı arasında kalan zaman dilimdir. Nazım Hikmet ilk ve Orta öğreniminden sonra 1917'de girdiği Evliyada Vahliye Mektebi'nden 1919'da mezun olur. Üniversite subayıyken 1927'de geçirdiği ağır bir hastalık yüzünden kürüye çıkarılır. Mektebin şiire ilgisi ve büyük yeteneği daha çocuk yaşlarındayken ortaya çıkar. İlk şiiri 16 yaşındayken yayımlanır. 1920'de Alemler Gazetesi'nin düzenlediği bir şiir yarışmasında birinci ödülü ona verir. Seçiciler kurulunda o günün ünlü şairleri var. Bu dönemde heyce ölçüsüyle şiirler yazmaktadır. İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na katılmak için 1 Ocak 1921'de arkadaşı Vali Anadolu'nun ile birlikte İstanbul'dan yola çıkar. Bu ayrılış gününde Nazım Hikmet Edirnek çevresinde yetenekli bir şair olarak tanınmış, 19 yaşında yurtsever bir genç. İkinci dönem Anadolu'ya geçişle başlar, Anadolu'dan Kafkasya üzerinden Moskova'ya varır ve orada geçen öğrenim yıllarından sonra 1924 Ekim'de Sovyetler Birliği'nden sınırı hızlı geçerek yurda dönüşü arasındaki zaman dilimini kapsar. Nazım Hikmet ve Vali Anadolu'ya çekin bir yolculuktan sonra Ankara'ya varırlar. Bir süre sonra da öğretmen olarak katıldıkları Bolu'ya geçerler. Bu arada iki arkadaş Anadolu gerçekliğiyle karşılaşmışlar. Ve kendilerinin sympatik olduklarını söyleyen bir grup gençle İnebolu'dan başlayarak Ankara'da süren bir arkadaşlıklar olmuş. Bilindiği gibi asıl adı Spartakus Bund olan Spartakizm veya Spartakusçu Birinci Dünya Savaşı sonlarında Almanya'da başlamış devrimci bir akımdır. Bahri devrimlerleri de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'tir. Spartakistlerle ilişkileri bu iki arkadaşı tarihsel materyalizmle karşı karşıya getirir. Bazı adları ve terimleri ilk defa orada işitirler. Karl Marx gibi, Engels gibi, sınıflı toplum gibi, sınıf kavgası gibi. İki arkadaş Bolu'da Büyük Fransız Devrimi ve Sovyetler Birliği'nde olup bitenler üzerine de başka bilgiler edinirler. Bütün bu bilgiler karşısında ikisinin de düşüncesi son derece cahil olmuşlardır. Bunun üzerine Sovyetler Birliği'ne gitmeye karar verirler. Ancak eklemek gerekir ki onların bu kararının iki başka nedeni daha var. Birincisi, kılıklarıyla Bolu'da yadırgamaz. Namaz kılmayan, oruç tutmayan iki genç insan tutucu çevreden sürekli tepkiler görmüştür. Kendilerini kovmayan Ağır Ceza Reisi Ziya Hilmi Bey olmasa çok güç durumda da kalabilirler. Bir başka neden de gizli polis örgütünün onlara karşı kapındığı güvensizlik bildiri tutuldu. İki arkadaş kararlar uygulayarak kaptaklar üzerinden Moskova'ya giderler. Doğu Emekçiler Komünist Üniversitesi'ne öğrenci yazılırlar. Nazım Hikmet bu üniversitede politik bilimler ve ekonomi öğreniyor. Ayrıca o dönemde Sovyetler Birliği'nde uygulanmış ve tarihte bir benzeri görülmemiş toplumsal bir ilkinden düşer. geldiği kişi yetersiz kalır. Genç Orta şairlerinden de etkilenerek kendine özgü, özgür bir biçim geliştirir. Edebiyatımızda başlı başına bir şiir olsa ve giderek olgunlaşacak olan şiirinin başlıca ilkelerine bu dönemde ulaşır. Bu dönemde yazdığı kimi şairleri 1923'te Yeni Hayat ve Aydınlık dergilerinde yayınlanmıştır. Moskova'da Nazım Hikmet'in çok canlı, uluslararası bir ortamda her türlü etkinliğe katılan bir insan olarak yaşadığını görüyoruz. Ekim 1924'te yurda döndüğünde Nazım Hikmet artık dünya görüşü ve davranışları disiplinli. Yaşamı ve politik kişiliği sanatçı kişiliğinden ayrılmaz, sosyalist bir yurtseverdir. Üçüncü dönem. Ekim 1924'te yurda dönüşünden 17 Ocak 1938'de harp okulu olayı diye alınan dava dolayısıyla tutuklanmasına dek sürer. Nazım Hikmet 1924'te Ayrılık Dergisi'nde çalışmaya başlar. Şeyh Said ayaklaması üzerine 4 Mart 1925'te çıkarılan takvili, sükûn kanununun uygulanması ve kimin gazetene dergilerin kapatılması, 1 Mayıs 1925'ten yayınlanan bir bildiri dolayısıyla Ayrılık Dergisi yazar ve yazarlarının çoğunun tutuklanması durumu var. O sırada İzmir'de saklanan Nazım Hikmet, Ankara İstiklal Mahkemesi'nde rüyamında 15 yıl hapse mahkum edilir. Bunun üzerine yurt dışına çıkıp Sovyetler Birliği'ne gider. 1966'da çıkarılan hap yasası üzerine pasaport alıp yurda dönmek için Türk elçiliğine başvurursa da başvurusuna yanıt verilmez. İlk şiir kitabı Güneşli İçenlerin Türküsü'nü Bakü'de 1928'de yayınlanır. 1928 Ekim'de Nazım Hikmet'in sınırı Gizli'ye aşarak burada döner. Bu dönemde Nazım Hikmet birçok kez tutuklanır. Aklında açılan çeşitli davalardan, davaların bir kısmından beraat eder, bir kısmında çeşitli hapis cezalarına mahkum edilir ve son olarak Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen kaptan yararlanır. Nazım Hikmet 1928'de Zekeriya Serpen'in kitabı Resimli Ayk dergisinde yazmaya başlar. 1929'da bu dergide Kutları Yıkıyoruz başlığı altında o gün büyük sayıdan tüm şairlerine yönelttiği sert eleştiriler ve hatta saldırılar büyük yankılar uyandırır. Kısa aralıklarla şiir kitapları çıkar. 835 satır ve Jacobs ile Siyavu 1929'da. Varan 3 ile 1 artı 1 eşit 1 1930'da. Enerji kendini için öldürdü ile gece gelen telgraf 1932'de. Tamam devam diye mektuplar 1935'te. Simak ve kazısı olduğu şehirlerin destanı 1936'da yayınlanır. Kafatası bir ölü evi Unutulan Adam gibi oyunları Darül Bedai'de ve sonraki adıyla şiir tiyatrosunda sahnedilir. Şimdi kitapları dolayısıyla davalar açılır. Bütün bunlardan başka Nazım Hikmet, ailesinin geçimini sağlamak için çeşitli gazetelerlere takma aslanlar. Fıkra, roman, tiyatroda operet, İpek film için senaryolar da yazmıştır. Dublaj ve film yönetmenliği gibi işlerle de uğraşmıştır. Dördüncü dönem. Harp okulu olayı davasından ötürü tutuklanmasıyla 17 Ocak 1938'de başlayıp 17 Haziran 1921'de Gizli yurt dışına çıkmasıyla biter. Nazım Hikmet harp okulu olayı donanma davaları diye bilinen davalar dolayısıyla askeri kişileri üstlerine karşı isyana teşvik ve askeri isyana teşvikten topa 35 yıl hapse mahkum edilir. Bu nedenle Afrika'nın gerekçelerle 28 yıl 4 aya indirilmiş. Böylece Nazım Hikmet'in kesiksiz ve uzun mahpusluğu başlar. Anılan davalarda 8 büyük hukuksal yanlış yapılmıştır. Bu davalarla ilgili belgelerin ve yayınların gösterdiği gibi Nazım Hikmet hukuken suçsuz bir mahkumdur. Mahpushanede bunaldığı günler olursa da Nazım Hikmet bu suçsuz mahkumluğa ve mahpusluğa psikolojik bakımdan büyük başarıyla katılır. Ama biyolojik bakımdan yıkanır. 1949'da sağlığı salıverilmesi gerektirecek kadar bozulmuştur. Özgürlüğüne kavuşması için 1949'da başlatılan çabalar, yurt içinde ve yurt dışında ayrımlarına katılmasıyla ve bilindiği Nazım Hikmet'in sonunda açlık grevinde görevlerini yapmasıyla 15 Temmuz 1950'de yürürlüğe giren AK yasasının kapsamına alınmasıyla sonuçlanır. Mahpusu 12 yıl 7 ay sürmüş. Özgürlüğüne kavuşan Nazım Hikmet, onun işte sürekli ve açıkça izlenir. Kitaplarını yayınlatma, oyunlarını oynatma olanağı yok. Bilindiği gibi Heybeliada Makamiye Mektebi'ni bitir bir yıl kumaylık sayı yapmış ve şubeye çıkarmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda korona yetmezliği vardır. Karaciğeri bozuktur, siyasi vardır ve daha başka dertleri vardır. Yaşı 50'ye varmış, tübben çökmüş bir insandır. Bütün bunlara karşın askere çağrılır. Burada kısaca şu toplantıyı yapmak istiyorum. Nazım Hikmet görünüşü ile mavi gözlü bir deridir. Kendine gören davranışlarıyla bu görünüşüne eklenince insanların çoğu onun çok sağlıklı olduğunu düşünmüşler. Oysa Nazım Hikmet Bursa mahpushanesinde gerçek anlamda çürümüştür. Bu uzun mahpusluk döneminde birçok şiir, Kuvayi Milliye Destanı ve dünya edebiyatında bir benzeri olmayan şiir, destan, öykü, roman öğeleri taşıyan memleketinden insan manzaraları adlı yapısı kalmıştır. Nazım Hikmet, mahpushaneyi Türkiye toplumundaki aksaklıkların sonucu olan tipik örneklerle dolu bir ortam olarak indirilmiş, yazdıklarını mahpuslara okumuş, onların tepkilerini gözlemiş, eleştirilerini dinlemiş ve bunları değerlendirmiştir. Mahpushanede karşılaştığı genç insanlara eğitmen ve öğretmen olmuştur. Beşinci ve sonuncu dönem. 17 Haziran 1950'de bir de yurt dışından çıkmasıyla başlayıp 3 Haziran 1963'te Moskova'da öğretiyle biten dönemdir. Nazım Hikmet artık özgürler. Türkiye dışında bütün ülkelere geliyor. Bu kez Lourdes özlemi çekmeye mahkum edilmiştir. Şınarlarında olan vurduğu, mahsus hanelerinde yaptığı yurduna dönemez. Birçok ülkeye gider, uluslararası çeşitli toplantılara ve etkinliklere katılır. Son yapıtlarını koşullarda vermiştir. Nazım Hikmet'in yaşadığı 61 yıllık zaman diliminde insanlık birinci büyük emperyalist savaşı, büyük ekim dediğimiz, faşizmin yükleyişini, ikinci büyük emperyalist savaşı ve ardından soğuk savaşın ilk perdesini yaşamıştır. Nazım Hikmet bütün bunlardan en çok etkilenmiş insanlardan biridir. Denebilir ki, politik ve sanatçı kişiliğiyle, yapıtlarıyla, sevinçleri, acıları ve özlemleriyle Nazım Hikmet, bütün bunların bir insanda yansımış sonucu. Nazım Hikmet'le ilgili anı kitapları. Thank you. başlıyorum. Kuşluluk her zaman gibi bu tavukta eksiktir ve tartışmaya açıktır. Yalnız bana bu bilgilerin amacına uygun göründüğü için bu tavuğu seçtim. Zamana bağlı olarak yerleri, canlı ve cansız nesneleri, olayları, kısacası içinde yaşanan nesnel gerçekliği belleğe yazılmış yansılarına anlıyoruz. Bu tanıma göre gezi yapıları birer anı kitabıdır. Öz yaşam öyküleri, tabanları ve çatıları bakımından birer anı kitabıdır. Düzgün tutulmuş günlüklerden oluşan yapıtlar birer anı kitabıdır. Anı kitabı olmayan veya sayılmayan kitaplar da anılar işlenir. Ayrıca bunu söylemek gerekir ki, sağ anılardan oluşmuş bir kitap yazmak olanaksızdır. Günlüklerde bile an olmayan şeyler vardır. Nazım Hikmet'le ilgili çok kitap yazılmıştır, daha da yazılacaktır. Aşağıda bir liste sunacağım. Bu listedeki kitapların kimleri onun kitabı değildir. Kimleri alışına gelmiş anlamda onun kitabıdırlar. Örneğin, Varanlıktı'dan bu dünyada, bu dünyadan Nazım Beşi, Orhan Kemal'den Nazım Hikmet'le 3,5 yıl, Fahri Erdinç'den kalkın Nazım'a gidelim, alışına gelmiş anlamda birer onun kitabıdır. Şehzade Süreyya Süreyya Ağdemir'den suyu arayan olan, Balaban'dan Halil ve Baba Vedan'dakiler. Öz yaşam öyküsüdür. Bu kitaplardan kimileri ise Nazım Hikmet'in yaşam öyküsüdür. Zekeriya Karper'den Mavi Gözlüler ile Nazım Hikmet'in son yılları böyledir. Hüsnü Özbilgen'den sana bütün ve tespit yolluyorum. Yarı röportaj, yarı denetlenmeme ve yarı inceleme sayıları verecek bir yapıttır. Nazım Hikmet'in avukatı Mehmet Ali Seyitler, Nazım'ın özgürlük savaşı, Nazım Hikmet'le ilgili anılar da içeren, hukuksal yanı ağır basan ve çok yönlü bir savunmadır. Dolayısıyla burada anılacak kitapların ortak yanı, İster öz yaşam öyküsü, ister alışına gelmiş anlamda anı kitabı, ister yaşam öyküsü veya başka bir şey olsun, doğrudan doğruya Nazım Hikmet'le ilgili özlerinde doğrudan doğruya kendilerinin kaleme aldığı veya anlatarak kaleme aldıkları veya bandı aldığı sonradan kaleme alınmış anılar, bilinç yerden anılar içerisindedir. Bu kitapların Nazım Hikmet'in yaşamındaki dönemlerle ilgileri de farklılıklar gösterir. Birinci dönem için şu üç kitap Nazım'la ilgili değerlendirme için Nazım anlatan Sami'ye yazdırım ya da Aydın Aydın. Burada özellikle kız kardeşinin ağzından Nazım Hikmet'in çocukluğuyla ilgili anılar anılmak gerekir birinci dönemde. Bu dünyadan Nazım geçti. Ali Ahmet'in kitabı. Nazım, Nazım. Aydın Aydın. Kitabını kısaca değinmek istiyorum. Bu kitap birden çok kişinin anılarını içerir. Aydın Aydın'dir. Değerli bir çalışma yapmış. Nazım'ın Sara teyzesinden başlayarak Bursa Mahpushanesi'nde Nazım Hikmet'in sağlığıyla çok yakından ilgilenmiş doktor Neşati Üçler'e kadar Nazım Hikmet'le çocukluğunda, gençliğinde ve Mahpushanede birlikte olmuş insanların anılarını banda almış, sonra kaleme geçirmiş. O bakımdan bu kitap bundan sonraki dönemlerde de anılacak. İkinci dönem. İkinci dönemde yine Valan Nurettin'in bu dünyadan Nazım geçti. Aslı kitabı anılmak gerekiyor. Buralar Tebes veya Ali'nin suyu arayan adında alınmak gerekiyor. Kendi öz yaşam öyküsü ise de Tebes veya Ali'nin özellikle Nazım-ı Moskova'da geçen yıllarıyla ve o yıllarda Rusya'nın ve Moskova'nın durumuyla ilgili çok değerli bilgiler verilen bir kaynak. Burada yine Aydın Aydemir'in yazdığı, Sami'ye yazdığı onun anlattığı Nazım ve yine Nazım Aydın Aydemir'in. Üçüncü dönemi kapsayan onun kitapları yalnız patlarını okuyacağım. Daha önce derlerinde kısaca durduklarımın. Bu dünyadan Nazım geçti. Mâlâ-ı Nurettin. Mavi gözlü dev. Zekeriya Sertler. Bu Zekeriya Sertler'in doğumdan yurt dışına çıkıncaya kadar Nazım Hikmet'in yaşamını anlattığı bir kitap. Kitabın önemi şu. Bu kitap Nazım Hikmet'in bir yaşam öyküsü ise de Zekeriya Sertler'in konularını da içermiş olması. Bir ayrıca Sertler ailesinden Nazım Hikmet ve Babı Ali. Zekeriya Sertler, Samiha Sertler, Yıldız Sertler. Üçüncü dönemdeydi. Aydın Aydemir'in Nazım Nazım'ı yine bu dönemde değildi. Bu dönemde bir de Nazım Hikmet'le birlikte mahpushanede bulunmuş A. Halit Berkavi'nin bir kitabı var. Nazım var. 1933-1938 yılları. Sonra Selim Akber soyunmaları. Sana bütün ve teslim yolluyorum. Yazan Hüsnü Özgür'e. Bu kitap yalnız Nazım Hikmet'le değil, Hikmet Muhalla ile ilgili bir kitaptır. Onu da burada almış olayım. Ve yine Sami'ye yazdığı ona aynı anlattığı ve Aydın Aydemir'in yazdığı Nazım. Burada şunu da söyleyeyim ki bu kitaplarda Nazım'la ilgili çeşitli belgeler de yer almaktadır. Bunlar fotoğraflar, mektuplar, bazı resmi belgelerin, fotokopileri veya suretleri olabilir. Dördüncü dönem. Bu döneme 1938 Karnoğlu olayı ve Nazım Hikmet Ahtadir'in bu kitabıyla başlamak gerekiyor. Bu dönemde Nazım Hikmet'le birlikte mahpus halde bulunmuş Orhan Kemal'in Nazım Hikmet'le 3,5 yıl. Ve babamın kendi öz yaşam öyküsü olan ki iyi ki öyledir. Çünkü babamın öz yaşam öyküsü olması bu kitapta Nazım Hikmet'le ilgili anılarına çok daha geniş açıdan bakmamıza yardımcı olmakta ve o koşullarda hem Nazım Hikmet'in durumunu hem Balaban'ın durumunu çok daha iyi değerlendirebilmektir. Ve Zekeriya Berksoy'un anıları niye bu dönemde de ilgilidir? Sana bütün ve tespit yolluyor. Aydın Aydın'ın Nazım Nazım, bu dünyadan Nazım geçti. Yine bu dönemde ilgili. Bu dönemde ilgili olarak Müzeyyen Ervan'ın bir dönemin tanısı aslı kitabı da sormak gerekir. Yine Sami'ye yaptığımın anladık, Aydın Aydemir'in kaleme aldığı Nazım. Burada iki yeni kitapla karşılaşıyoruz. Biri Nazım Öldürülük Savaşı, Mehmet Ali Sevük. Nazım'ın avukatınca kaleme alınmıştır. 1949'dan başlayarak Nazım'ın 1950'de yurt dışına çıkmasına kadar ki yıllarda Mehmet Ali Sevük avukatı olarak Nazım'la çok yakın ilişkiler içinde olmuştur ve gerçekten dikkate alınmaya değer konular içeren bir kitaptır. Burada Refik Erdoğan'ın Güneş adlı gençlik anılarına anlattığı kitabı da anlatmak gerekiyor. Bu kitap hem öncesi hem bu dönemi kapsıyor hem son dönemleri ilgili. Biliyorsunuz Nazım Hikmet'in yurt dışına çıkışını Refik Erdoğan planlamış ve bu işi de bir şeyler gerçekleştirmişler. Beşinci ve sonuncu dönemle ilgili kitaplar. Burada Refik Erdoğan'ın Güney Afrika'nı baştan tanıma çeviriyor. Nazım Hikmet'in son yılları Zekeriya Sertan. Bu çok tartışmalara yol açmış bir kitaptır. Ama bu tartışmaların kaynakları vesaire şu anda bizim konumuzun dışında kalıyor. Şu var ki, bu kitapta Zekeriya Sertan'ın Nazım Hikmet'le ilgili birinci elden anıları vardır. Bu arada başka ülkelerde de Nazım Hikmet'le ilgili kitaplar, tanı kitapları yayınlandığını görüyoruz. Nazım Hikmet ve Bulgaristan. Kitabın ön kapaklarında Fatih Erbil'in adı vardır ama kitapta Fatih Erbil'in imzalı hiç bilgisi yoktur. Bu kitapta Bulgaristanlı yazar ve aydınların anılarından oluşan bir bölüm ve ayrıca Nazım Hikmet'in Bulgaristan'da yaptığı geziler sırasında uğradığı yerler, görüştüğü insanlar hakkında yanında bulunan bir kişinin bir çeşit tutanak titizliğiyle düzenlediği bir bölüm var. Kavuz'un Nazım'a gidelim. Fahri Erdinç. Bu Fahri Erdinç'in kendi anılarıdır. Nazım'da ilgili. Yurt dışından Nazım'da alınan Aleksandr Terraski. Aleksandr Terraski bilindiği gibi önemli bir tiyatro adamıdır. Bu kitabın, bu kitap onun daha geniş birçok kişiyle ilgili anılarını içeren kitabının Nazım Hikmet'le ilgili bölümünün çevirisidir. Günlük notlar şeklinde yazılmıştır. Nazım da söyleşi, Vera Duyakova Nazım. 1955'ten ölümüne kadar eşi Vera'nın Nazım'la ilgili anılarını taktı. Bu dünyadan Nazım geçtiği ve Nazım Hikmet ve Bağbali'yi yine burada anmak gerekiyor. Çünkü Nazım Hikmet ve Bağbali Yıldız Serter'in son olarak Nazım'ın cenaze törenlerine bulunması ile ilgili anılarını da içeren bir kitap. Böylece eksik de olsa Nazım Hikmet'le ilgili anı kitaplarının bir listesini ve ilgili oldukları dönemi sizlere sunmuş oluyor. Şimdi Nazım Hikmet'le ilgili anı kitaplarının nesnellik değeri olduğu için konu anıların nesnelliği, özelliği üzerinde burada kısaca durmak gerekiyor. Anılar nesnel gerçekliğin beynine yazılmış yansılar oldukları için nesnellikleri, nesnel gerçeklikle ilgili yanları var. Ve anılar bir insanın öznenin belleğine yazılmış nesnel gerçeklik yansıları oldukları için özneldirler. Özne ile ilgili yanları var. Her insan biyolojik bakımdan tek veya eksilmez. Tek yumurtanın izleriyle, tüyüyle özdeşlenir. İnsanlar duyarlılıkları, dikkat ve algılama yetileri, bellek güçleri gibi bakımlardan da farklılıklar gösterirler. İnsanlar toplumsal varlıkları bakımından da özdeş değildirler. Toplumsal konumları, ilişkileri, gördükleri eğitimle öğretim ve bunlara bağlı düşünüş ve davranışları bakımından farklılıklar gösterirler. Bütün bunlardan ötürü, örneğin bir ve aynı olayı birlikte yaşamış insanların anılarında farklılıklar var. Bir anının nesnel gerçeklikle ilgili yanını, nesnelliğini yoklamak için aynı konudaki anılar karşılaştırılır, ortak yanları araştırılır. Bu, günlük yaşamda başvurduğumuz bir yoldur. İkinci bir yol da anıyı Alın konusuyla ilgili her türlü yazılı görsel ve işitsel belgelerle karşılaştırmaktır. Bu tür yoklamalar her an için yapılan. Unutmayalım ki her birimizin tek başımıza yaşadıklarımızdan kalmış mallarımız var. Ve sözde edilen başvuruluk kaynakları her an için, daha doğrusu çoğu an için var değildir. İnsanlar kendi dünya görüşlerini paylaşan ülkelerin anılarında güvenilir bir nesnellik olduğunu kabul etmeye eğilimlidirler. Ayrıca insanlar zaman ve değişik değişikleri için anılarına verdikleri değerler de değişir. Dolayısıyla yıllar sonra anıların kaynağı alırken bunların da etkisinde kalırlar. Anılar zamanla sivikleşebilir. Tümüyle yetebilir. Düzgün tutulmuş günlüklerdeki anıların daha güvenilir sayılmaları bunlardır. Anı kitapları anılardan başka şeyler de içerir. Çeşitli bilgiler, izlenimler, kanılar, sanılar, düşünceler ve yorumlar gibi. Bunların bir kısmı politik de olabilir. Bunlar da göz önünde tutulursa, bir anı kitabının nesnellik davranışını saklamak ne demektir? Görülüyor ki, konu çok geniş ve çapraşıktır. Onun için ben bu bildiride bu kitaplara beslenmek değeri işleyeceğim. Bilmiyorum. Ayrıca işten de bir değeri olmazdı. Çünkü Nazım Hikmet'le ilgili ciddi çalışmalar yapacak kişiler sonunda ortaya koyacakları bütün içindeki tutanlıklarına ve ilişkilerine de değerlendireceklerdir bu anı. Zaten genel olarak Nazım Hikmet'le ilgili inceleme, araştırma çalışmalarında onun yaşam öyküsü yazılırken ki Nazım Hikmet'in yaşam öyküleri yazılacaktır. Bugüne kadar yazılmış olanlar kendi çaplarında değerli olsalar bile hepsi eksiktir. Önce Nazım Hikmet'in yaşadığı nesnel gerçekliği onun dışı kaynaklarla saptayacaklar. Ondan sonra da onları o nesnel gerçeklikle ilgili yerlerine yerleştirecekler. Dolayısıyla o anılar, o nesnel gerçekliği tümleyen birer görev olacaktır. Çünkü kaynakları o nesnel gerçekliği. Çok sevinilecek şey şudur ki Nazım Hikmet'le ilgili pek çok anılarda anı vardır ve ayrıca yine çok sevinilecek bir şeydir ki bu kitapların çoğu gerçekten usta kalemlerden çıkmıştır. Çok teşekkür ederim.